Ayrım 27. 24 Ağustos 1926'da mahkeme kararını açıkladı. Cavit Bey, Doktor Nazım Bey, eski Ardahan Milletvekili Hilmi Bey ile İttihatçı Nail Bey'in idamına, bazılarının hapisle cezalandırılmalarına, 37 kişinin beraatine karar verilmişti. Rauf Bey ve Doktor Adnan Bey'e de Türkiye'ye döndüklerinde yeniden yargılanmak üzere 10 yıl hapis cezası verilmişti. Hüseyin Cahit Yalçın bu davadan beraat etmişti. 4 idam kararı gece yerine getirildi. Dipnot, Cavit Bey'in suikast olayının arkasındaki örgütün başı olduğunu, bu olaya geri planda kalarak karıştığını kabul etmeyenler var. Bu kimseler kararı ağır, haksız, siyasi buluyorlar. Bazı yazarlar da Gazi'nin bu yolla iddiaçıları temizleyerek kendine rakip bırakmadığını iddia ediyorlar. Bunlar 4 kişiydi. Gazi bu 4 iddiaçı mı korkutuyordu? İddianın eni boyuna denk düşmüyor. Falih Rıfkı ve Yakup Kadri Beyler suikasta karışmadığına inandıkları Cavit Bey'e üzüldüler. Hüseyin Cahit Bey'in beraat etmesine sevindiler. Hüseyin Cahit Bey'in daha önceki bir davadan dolayı sürgün cezası vardı. Çorum'da çekiyordu bu cezayı. O cezayı çekmeye devam için bir yaylı arabayla yine Çorum yoluna düştü. Hüseyin Cahit Bey'i yolcu ettikten sonra meclis önünde birbirlerinden ayrıldılar. Falih Rıfkı Bey Ankara Palas yapımını denetlemeye gitti. Yapımla ilgili komisyonun üyesiydi. Yakup Kadri Bey meclise geçti. Kitaplıkta çalışacaktı. Mütareke dönemiyle ilgili Sodom ve Gomorre adını verdiği romanı yazıyordu. Mecliste zengin bir kitaplık kurulmuştu. Meclis Başkanı Kazım Özalp meclis binasının istasyona bakan yönündeki açıklığı da kat kat havuzlarla süsletip halka açık bir bahçe yaptırıyordu. Bahçe tamamlanınca Cumhurbaşkanlığı orkestrası, armoni mızıkası burada akşamları halk için konserler vereceklerdi. Dipnot, gerçekten çok güzel halka açık bir bahçeydi. Havuzlar süs balıklarıyla dört bir yan çiçekler ve süs ağaçlarıyla doluydu. Yazın bahçede kitap okurdum. Meclis kitaplığından yararlanmak da çok kolaydı. Alamadığım kitapları orada el yazımla kopya ederdim. Bazı milletvekilleri ilgi duyar, konuşur, sorularıma etraflıca yanıt verirlerdi. Genel Sekreter Tevfik Bey sabah Gazi'ye bilgi sunmak için çalışma odasına girdi. Masanın bir yanı Türkçe ve Fransızca tarih kitapları ile doluydu. Gazi okuduğu kitabı arasına kağıt açacağı koyarak kapattı. Dinliyorum. Paris elçiliğimiz 2 ay izinle Paris'e giden Doktor Rıza Nur Bey'in oraya yerleştiğini, memlekete geri dönmeyeceğini bildiriyor.
Nasıl geri dönmeyecekmiş? Daha milletvekili...
Sakarya Savaşı benim aldığım tedbirlerle kazanıldı. Saltanata ben son verdim. Lozan benim eserimdir. Hakkımı yediler gibi sözler ediyormuş. Dipnot, geniş bilgi için Turgut Özakman, Doktor Rıza Nur dosyası. Gazi şaşırdı. Eşi Latife'ye bu adamın gelgit akıllı olduğunu söylemişti.
Haklıymış, Allah şifa versin.
3 Ekim'de İstanbul Sarayburnu'nda heykelinizin açılış töreni yapılacak efendim.
Heykelimin yapılmasına izin vererek halkın isteğini kırmamış oldum. Heykel sanatına alışılmasına benim heykelimin yardımcı olacağını düşünüyorum. Belki bu yolla heykel sanatı gelişir. Memleket heykellerle süslenir. Bence ilk fırsatta mesela Mimar Sinan'ın, İbni Sina'nın, Piri Reis'in de heykelleri yapılmalı. Bu büyük insanları unutturmamalıyız.
Başka?
Dipnot. Hiçbir Atatürk heykeli Atatürk istediğiye dikilmiş değildir. İllerin, belediyelerin, derneklerin, gazetelerin, halkın istemesi, ön ayak olmasıyla yapılmıştır. Anıtlar, heykeller toplumların tunçtan, mermerden bellekleridir. En çok da belleği zayıf toplumlarda yararlı olur. Heykelsiz bir uygar şehir ve toplum gören var mı? Atatürk büstleri furyası 1960'tan sonra başlamıştır. Bu gayretkeşlikler Atatürkçülüğü bir külte dönüştürüyor. Bu durum Atatürk'e saygısızlık oluyor. Atatürkçülüğe zarar veriyor. 6 Ekim'de Kayseri Uçak Fabrikası hizmete açılıyor. Gazi'nin yüzü aydınlandı. İşte en güzel haber. Düşünsene, bir süre sonra bizim yaptığımız uçaklar geçecek başımızın üzerinden. Bir keyif kahvesi istedi. Gazi Nutuğu yazdırmaya devam edeceği için Tevfik Bey izin isteyerek kalktı. Çıkıyordu, birden durdu. 29 Ekim gecesi için bir emriniz var mı?
İyi ki sordun. Geçen yılki balo müsamere gibi olmuştu. İsmet Paşa ile bir görüş. Evi oldukça elverişli, eşi becerikli. Belki Cumhuriyet Bayramı'nda bir resepsiyon verirler. Ne dersin?
Paşa ile görüşeyim efendim.
İyi olur.
Tevfik Bey konuyu o gün İsmet Paşa'ya açtı. İsmet Paşa eşiyle konuşmadan bir yanıt vermedi. Mevhibe Hanım yaz başında ikinci oğlunu da doğurmuş, çocuğa Erdal adı verilmişti. Paşa akşam Gazi'nin isteğini Mevhibe Hanım'a anlattı ve sordu. Bu işi başarabilir miyiz?
Gazi Paşa istediğine göre başarmak zorunda değil miyiz?
Ama nasıl, bu eve o kadar insan sığar mı?
Yemek bölümünü bahçeye doğru büyütürsek sığar.
Sen ne diyorsun? Önümüzde ancak bir ay var.
Mevhibe Hanım gülümsedi. Telaş etme paşacığım, ben hallederim. Bu iş ev taşımaktan daha kolay.
Gülhane Parkı'nda Avusturyalı sanatçı Heinrich Krippel'in yaptığı heykel, yöneticilerin, askerlerin, lise öğrencileri ve halkın katılımı ile 3 Ekim 1926 günü açıldı. Heykel sanatçısı Gazi sivil giyimli yapmıştı. Dipnot, heykel hakkında Ahmet Haşim'in bir eleştirisi için Atatürk Devri Fikir Hayatı 2. cilt sayfa 391-393. Krippel'in yaptığı öteki heykeller daha başarılıdır. Heykelin put olduğunu ileri sürenler, böyle olduğunu sananlar Gazi'nin heykellerine karşı çıkamadılar. Herhalde için için söylendiler ama seslerini yükseltmediler. Yükseltseler halktan tepki göreceklerini biliyorlardı. Çünkü Gazi'nin heykelleri yalnız Gazi değil, zaferi, kurtuluşu, şehitleri, gazileri, kanıcıları, çetecileri, bağımsızlığı, özgürlüğü, medeni kanunu, millet egemenliğini, halk devletini, cumhuriyeti, kısacası çağdaşlaşma idealini, kurtarıcı düşünceyi temsil ediyordu. İkinci heykel yine halkın isteği ve belediyenin çabasıyla yaptırılacak ve Cumhuriyet Bayramı'nda Konya'da törenle açılacaktı. Ankara'da Yeni Gün gazetesi Gazi ve Kurtuluş Zaferini temsil eden bir büyük anıtın yaptırılması için kampanya başlatmış, büyük destek görmüştü. Türkiye'de tek heykelci bulunmadığı için her heykel için Krippel'e başvuruluyordu. Krippel bugünkü Ulus Meydanı'nda bulunan büyük anıtı yapmayı da kabul etti. Düzenleme kurulu anıtta mutlaka Anadolu kadınının heykelinin de bulunmasını istiyordu. Zaferde büyük payı vardı. Mustafa Necati Bey her imkan bulduğunda Ankara'daki, İstanbul'daki, Anadolu'daki okulları geziyor, müdürle, öğretmenlerle, öğrencilerle konuşuyor, duruma bakıyordu. Eski okullar bakım istiyordu, eğitim araçları yeterli değildi. Ama bakanı asıl üzen bir sorun vardı. İlkokul öğrencilerinin çoğunun gömleği, pantolonu, kazağı, ceketi, etekliği, bluzu, entarisi ya yamalı, ya eski, ya büyük, ya dar, ya küçüktü. Çoğunun ayağında sağlam bir ayakkabı yoktu. Yoksul bir milletin yoksul çocuklarıydı bunlar. Sınıflarda 3-5 tane de kız ya da erkek temiz giyimli çocuk bulunuyordu. Aralarındaki görünüm farkı yoksul çocukların duruşlarını, hareketlerini de etkiliyor, ezik, suçlu gibi duruyorlardı. İşte bu durum Necati Bey'i kahrediyordu. Her seferinde yoksulluğa lanet ediyor, bazı zaman öfkeden, aczinden gözleri doluyordu. Müsteşarı ile ilk öğretim genel müdürünü rica etti. Buna bir çare bulmaya çalıştılar. Ne olabilirdi çare? Toplantıya başkalarını da davet ettiler. Aralarına iki de hanım öğretmen aldılar. Osmanlı döneminde ortaokul ve lise öğrencileri üniforma giyerlerdi. Cumhuriyette üniformalar kaldırılmıştı. Sorun okula yeni başlayan, henüz gelişmemiş ilkokul öğrencilerinin durumuydu. Sonunda kızların diz kapaklarının altına kadar, erkeklerin diz kapaklarının bir karış üzerine kadar basit ucuz kumaştan arkadan düğmeli göğüslükler giymelerine, beyaz yakalar takmalarına karar verdiler. Erkeklerin göğüslükleri gri, kızlarınki gri ya da siyah olacaktı. Böylece çocukları üzen, utandıran farklar bu önlüklerin altında kalacak, zengini de, orta hallisi de, yoksulu da benzer giyinecek, eşit olacaklardı. bazı yerlerde ayakkabı sorununu Kızılay, Öğretmenler Birliği, hatta sınıf öğretmenleri çözmeye çalışıyorlardı. Elleri geniş olanların bayramlardan önce okul çocuklarına ayakkabı yardımı yapmaları çok makbule geçmekteydi. Yardım edenler adlarının açıklanmasını istemezlerdi. Dipnot: Cumhuriyet'in ilk yıllarını eleştiren bir kitapta ilkokullarda bir örnek giyinmeyi faşist bir tutum diye niteleyen satırlar vardı. Bu nitelemeyi ayıplıyorum. Ben gri önlükle ilkokula başladım. 1936, çok da iyi oldu. Altına eski yeni, yamalı ya da soluk kazak, gömlek giymekten hiç çekinmezdik. Kimse görmezdi ki. Bir temiz pantolonla iyice bir ayakkabı, olmadı potin üstüne giyilen lastik, çoğumuzun potini yoktu, lastiği vardı, yetiyordu. Bu onurda eşitliği sağlıyordu. Bir faciadan çıkmış yoksul bir ülkeyi toparlamaya çalışan Cumhuriyet'i değerlendirmek için ön yargılardan, maksatlı yaklaşımlardan iyice temizlenmiş olmak gerekiyor. Yanlışları belirtmenin, eleştirmenin yolu objektif olmaktır. Objektif eleştirilere kim ne diyebilir ki? 6 Ekim 1926 Çarşamba günü Kayseri Uçak Fabrikası törenle hizmete açılacaktı. 6 büyük hangar tamamlanmış, yollar açılmış, gerekli tezgahlar ve aygıtlar ilgili hangarlara yerleştirilmişti. 2 büyük jeneratör, ışığı ve makinelerin ihtiyacı olan enerjiyi sağlıyordu. Fabrika 170 personelle hizmete girecekti. Ankara'dan Milli Savunma Bakanı Recep Peker, Şirket Başkanı Refik Korhaltan, Milli Savunma ve Genelkurmay temsilcileri, havacılar bir gün önce gelmiş, Kayserililerce karşılanmışlardı. Şehir bayraklarla süslenmişti. Fabrika Kayseri'de kurulan ilk sanayi kuruluşuydu. Çalışanların günlük ihtiyaçları ticarette ciddi bir canlılık yaratmıştı. Bazı Kayserililer fabrikanın yapımında işçi olarak çalışmış, makine, motor, iş tezgahı nedir tanımışlardı. Küçük havaalanına bakım için gelecek uçaklar inip kalkacaktı. Çağdaşlığın sesini de duyacaklardı. Fabrika Recep Peker, Refik Koraltan ve Belediye Başkanı İbrahim Sefa Bey tarafından açıldı. İlk aşamada Junkers A-20, F-13 ve G-23 uçaklarının bakım, onarım ve revizyon işlemlerine başlanacaktı. Sonra uçak yapımına da geçecekti. Dipnot: Fabrika 1930 yılında Milli Savunma Bakanlığı'na devredilecektir. Fabrikanın açılışı gazetelerde geniş yer buldu. Türklerin de artık uçak bile yapacakları halka yayıldı. Türk Hava Kurumu'na armağan edilen uçaklar şehir şehir geziyor, isteyenler uçuruluyor, havacılık sevgisi yayılıyordu. Uçakların basit akrobasi hareketleri yapmaları, havacılık hakkında bilgi veren renkli küçük el ilanları atmaları, evlerin üzerinden süzülerek düzeltilmiş tarlalara inmeleri, halkı, özellikle çocukları çok heyecanlandırıyordu. Uçak alınması için bağışlar kesilmeden sürüyordu. Küçük ilçedeki Türk Hava Kurumu şubesine orta yaşlı bir Anadolu anası geldi. Derin çizgili yüzü nice yamanlıklardan geçtiğini gösteriyordu. İpinden çekerek bir keçi getirmişti. Görevliye dedi ki, "İki keçim var oğul, birini size bağışlıyorum, helaldir, sağlıcakla kal." Varının yarısını bırakıp gitti. Annesi öldüğü gün utanıp ağlamamış olan görevli ağlamaya başladı. Dipnot: Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yayını, Gönüllerden Göklere, sayfa 3. İlk öğrenci grubunun yola çıktığı 1925 yılı başından sonra çeşitli devlet kuruluşları sınav açmışlardı. İhtiyaç duyulan konularda uzman, sanatçı, bilim insanı yetiştirmek amacıyla gençler Avrupa'ya, en seçkin akademi ve üniversitelere yollanacaktı. Bir iki ülkeye değil, en iyi öğrenim kurumunun bulunduğu ülkeye gönderilmeleri kararlaştırılmıştı. Türkiye geleceğe omuz verecek, cumhuriyete kanat gelecek, çağdaşlığa öncülük edecek olan seçkinlerini yetiştirmek için hiçbir özveriden kaçınmıyordu. Yollananların önemli bir bölümü de öğretmenlerdi. Necati Bey öğretmenlerin eğitim ve öğretim bilimini, yöntemini öğrenmelerini, bu konuda uzman olmalarını, bakanlığa yol göstermelerini istiyordu.
İkinci grup öğrenciler de 1926 Ekim ayında trenle ve gemiyle Avrupa'ya yolcu edildi. Hepsi titizlikle izlenip denetleniyor, başarı gösteremeyenler hemen yurda geri çağrılıyordu. Boşa harcanacak tek kuruşu bile yoktu devletin. Bütün öğrencilere Eğitim Bakanı Mustafa Necati Bey şu mektubu yollamıştı. Aziz genç, önünde yeni ve feyizli bir ufuk açılmıştır. Bu ufka doğru çok kuvvetli bir şevk ve heyecanla atlayacağından eminim. Gideceğin ilim ve irfan diyarında yılmak bilmeyen hudutsuz bir azim ile çalışmak hem vazifen ve hem de borcundur. Bulunacağın yerlerde her şeyden azami istifadeyi düşünmekle beraber bir Türk gencine yakışacak bir surette hareket ederek etrafında bulunanların muhabbetini, takdirini kazanmalısın. Seni aziz vatanın birçok umutlar besleyerek ne fedakarlıklarla gönderdiğini unutma. Ona göre çalış. Yolun açık olsun. Başarılar dilerim. Dipnot: Kansu Şarman, Türk Prometeler, sayfa 45. Öğrencileri bilimin, sanatın kaynağına, uygarlık ortamına yollamak yıllarca sürüp gitti. Hepsi sınavla seçiliyorlardı. Bazılarının adları Mesut Cemil Tel, Nevit Kodallı, Zeki Koca Mermi, Hüseyin Nail Kubalı, Sıddık Sami Onar, Mehmet Ali Aybar, Osman Bölükbaşı, Melih Cevdet Anday, Sait Faik, Orhan Buryan, Suud Kemal Yetkin, Oktay Rıfat, Tahsin Bankoğlu, Haldun Taner, Pertev Naili Boratav, Semiha Berksoy, Semavi Eyice, Hilmi Ziya Ülken, Bedri Rahmi Eyüboğlu, M. Rauf İnan, Remzi Oğuz Arık, Malik Aksel, Cevat Memduh Altar, Fehmi Yavuz, Bekir Sıtkı Baykal, Cahit Arf, Zühtü Müridoğlu, Kamile Şevki Mutlu, Oktay Aslanapa, Macit Gökberk, Şahap Koca Topçu, Sabri Esat Siyavuşgil, Besim Darkot, Jale İnan, Necil Kazım Akses, Sedat Alp, Enver Ziya Karal, Sabahattin Ali, Cahit Sıtkı Tarancı, Ekrem Akurgal, Samet Ağaoğlu, Sabahattin Eyüboğlu, Ahmet Adnan Saygun, Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu ve yüzlercesi. Her biri alanında öncü, ünlü, dorukta. Bu dönemi özlemez misiniz? Ankara'yı boykot ederek İstanbul'da yaşama lüksü ve saygısızlığı sona ermek üzereydi. Ankara, İstanbul'daki dışişleri temsilciliğini kaldırmıştı. İşi olan Ankara yoluna düşmek zorundaydı. Sovyet ve Afganistan büyükelçilik binaları tamamlanmıştı. Almanya, Polonya elçilik binalarının yapımına başlanmıştı. Mısır, Yunanistan, Çekoslovakya, Belçika ve Arnavutluk elçilikleri doğrudan Ankara'ya yerleşmişlerdi. İtalya, Fransa, ABD geliş gidişlerde kalmak için uygun binalar kiralamışlardı. Bu büyükçe evlerin çoğu şimdiki Denizciler Caddesi'ndeydi. İngiltere'de verilen arsa üzerine geldiğinde büyükelçinin kalabileceği bir ev yaptırdı. Lindsay'in iddiaları tutmamış, elçilik büyükelçilik olmuş, Ankara'nın başkent olduğu kabul edilmişti. Türk sabrı sessizce sürüyor, İngiliz'in adı sessizce yeniliyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin geçici olmadığını anlamışlardı. İnatlarından ister istemez vazgeçeceklerdi. Dipnot: Bu sırada Türkiye'de 8 büyükelçilik, 16 elçilik, 3 iş güderlik var. Bu sayı her yıl artacak. Bilal Neşimşir, Ankara, Ankara, sayfa 341. 1926 yılı Cumhuriyet Bayramı her yerde büyük gösterilerle kutlandı. Ankara'da gece devletin ve toplumun ileri gelenleriyle kor diplomatik, İsmet Paşa ile eşinin verdiği resepsiyona davetliydiler. Pembe evin önü projektörlerle aydınlatılmıştı. Arabalar ard arda gelerek kapının önünde duruyor, protokol görevlilerince karşılanıyorlardı. Diplomatlar eksiksiz gelmişlerdi. Mevhibe Hanım yemek salonunu bol camlı geniş bir ek yaptırarak iyice büyütmüştü. Bütün avizeler, aplikler yanıyordu. Küçük bir orkestra köşede uygun parçalar çalmaktaydı. Gazi'nin arabasına öncülük eden motosikletin sesi duyuldu. İsmet Paşa ve Mevhibe Hanım kapıya çıktılar. Mevhibe Hanım'ın başı açıktı. Çevredeki bütün görevliler, muhafızlar, nöbetçiler selam durdular.
Gazi Mevhibe Hanım'ın elini öptü. İsmet Paşa'nın elini sıktı. Mevhibe Hanım nazikçe yol verdi, içeri girdiler. İçeride 200 kadar davetli vardı. Gazi'yi alkışlarla karşıladılar. Bir yıl önceki baloyla hiç ilgisi olmayan bir şıklık göze çarpıyordu. Erkekler fıraklı, eşler uzun tuvaletli, subaylar büyük üniformalıydı. Kadınlar çeşit çeşit saç modeli sergiliyorlardı. Birkaçı da türbanlı, şapkalıydı. Bir hanım Salih Bozoğ'un hanımına sordu. ''Kızlar niye yok?'' ''Gazi Paşa İstanbul'a ortaokula gönderdi.'' Dipnot, afet daha İsviçre'deydi. Gazi dil öğrenmeleri için Zehra ile Sabiha'yı Arnavutköy Kız Kolleji'ne, Rukiye'yi de Dame de Sion'a yollamıştı. Sabiha Gökçen, Atatürk'le Bir Ömür, sayfa 41. Garsonlar çerez ve içki dağıtmaya başladılar. Orkestra hafif dans parçalarına geçti. Gazi çevresindekilerden sıyrılarak davet sahibi Mevhibe Hanım'ı zarif bir baş eğmeyle dansa kaldırdı. Her şey için teşekkür etti. Onlar dansa başlar başlamaz dans yeri fıraklı ve tuvaletli çiftlerle doldu. Gece büyük bir neşe ve başarıyla sona erdi. Dipnot, Gülsün Bilgehan Mevhibe, 2. cilt, sayfa 195-198. Gazi geç saatte uyanmış, yatağının ayak ucundaki kanepeye bağdaş kurmuş, kahve içiyordu. Sırtında bol bir sabahlık vardı. Tevfik Bey karşısındaki iskemleye oturmuştu. Gazi, ne zarif, ne güzel bir geceydi değil mi, dedi. ''Evet efendim, batılı elçiler çok şaşırdılar. Hepsi ayrı ayrı gecenin mükemmelliğinden, batıdaki resepsiyonları aratmadığından söz ettiler, hayranlıklarını belirttiler.'' Gazi güldü. ''Sen bu nezaket sözlerine bakma. Onlar fesli, sarıklı, çarşaflı, haremli, tekkeli, medreseli bir doğu toplumu olarak kalmamızı daha çok isterler. Bu dekorun arkasındaki anlayış onların daha işlerine gelir.'' Böyle toplumları kolayca sömürebiliyor, kandırabiliyor, egemenlikleri altında tutabiliyorlar. Efendim, ünlü Hint şair Tagore İstanbul'da bir demeç vererek Türk inkılaplarının doğu dünyası için parlak bir gelecek hazırlamakta olduğunu söylemiş. Keşke Tagore gibi düşünen Asyalılar, Afrikalılar çoğalsa, bütün mazlum milletler zincirlerini kırsalar. Daldı, sonra sordu. Radyolardan ne haber? İstanbul'unki Mart'ta yayına geçecekmiş. Bu sırada çiftlikte yeni 50 bin ağacın daha dikimine devam ediliyordu. Gazi 1 Kasım konuşmasından önce Başbakanı ve Maliye Bakanı'nı rica etti. Mali ve iktisadi durum hakkında son bilgileri aldı. Onca yokluk içinde sonuçlar fena değildi. 1 Kasım'da yaptığı meclisi açış konuşmasında her alanda elde edilen sonuçlar hakkında bilgi verdi. Küçük gelişmeler bile sevinç uyandırıyordu. Bazı vergilerin ıslahını istedi. Dış ilişkiler hakkında oldukça geniş açıklamada bulundu. Sık sık alkışlandı. Dipnot, Atatürk'ün bütün eserleri 18. cilt, sayfa 296-302. Yıl bitmeden bayram gibi iki açılış yapıldı. Alpullu Şeker Fabrikası, Uşak Şeker Fabrikası'ndan önce bitirilmişti. 26 Kasım 1926 günü Alpullu Şeker Fabrikası hizmete açıldı. 2 milyon liraya mal olmuştu. Açılış törenine yeni Maliye Bakanı Abdülhalik Rendat, Ticaret Bakanı Rahmi Bey, milletvekilleri, il valisi, çevre belediye başkanı, şirket ortakları ve sevinç içindeki halk katıldı. Fabrika günde 500 ton pancar işleyecekti. Alpullu bölgenin pancar boşaltma, şeker yükleme merkezi olmuştu. Fabrikanın varlığı Alpullu ilçesine ileri bir şehir niteliği kazandıracaktı. Halk ilk kez çayını Türk şekeriyle içecek, helvasını Türk şekeriyle karacaktı. Bugüne kadar şeker ihtiyacının tamamı dışarıdan getirtiliyordu. Şeker yoksa çay kuru üzümle içiliyor, tatlı pekmezle yapılıyordu. Bir ay geçmeden 17 Aralık 1926'da da Uşak Şeker Fabrikası törenle açıldı. Ona da bakanlar, milletvekilleri, yerel yöneticiler, ortaklar ve halk katıldı. Dipnot, şeker pancarına dalanan böcek verimi düşürecek, fabrikayı zora sokacaktır. Devlet şeker fabrikalarına destek vermeyi ihmal etmedi. Şeker dış alımı hakkı tanıdı, fiyata karışmadı. Ama fabrika yönetimleri sorunları çözemediler. Sonunda devlet şeker fabrikalarını devletleştirecektir. Şeker fabrikaları çoğaltılır, şeker dış alımına gerek kalmaz. Başka ülkelerde de şeker fabrikaları yapacak kadar deney sahibi olunur. Uşağın yüzü güldü. Uşak şeker fabrikasının kapasitesi Turhal şeker fabrikasından daha büyüktü. Fabrikanın şehre yaptığı ekonomik katkının yanı sıra çalışanların kurduğu Sosyal Yardımlaşma Derneği fabrikayı Uşak için bir kültür merkezi haline getirdi. Halk sinemayı, ailece gelinebilecek gazinoyu ilk kez fabrikada görecekti. Revir, konuk evi, tenis ve futbol sahası, satış mağazaları yapılacaktı. Dernek, piknik, spor karşılaşmaları, geziler düzenleyecek, çalışanların ve ailelerinin hayat kalitesini yükseltecekti. Cumhuriyet'in hiçbir fabrikası sadece fabrika olarak kalmayacak, birer kültür ve sanat merkezi olacaktı. 1927 yılına böyle girildi.